Ayrım 9 Güneş Kuşu Wilbur Smith Sayfa 91. Bu arada karşımıza hava kuvvetlerine bağlı bir Mirage jet uçağı çıkmış, bize kimlik soruyordu. Timothy'nin İngilizcesi onu hemen ele verebilirdi. Bu yüzden telsizle konuşması olanaksızdı. Yerde yatan zavallı beyaz telsizciyi aldılar, koltuğa oturtup gırtlağını açtılar, keskin bir bıçağı dayadılar. Adamcağızın ağzı tıkıydı, gözleri korkudan evinden uğramış, boyun damarları küt küt atıyordu. Timothy mikrofonu elime tutuştururken dedi ki, ''Hiç şakamız yok doktor, onlara kimliğinizi verin, peşimizi bıraksınlar, nereye gittiğinizi de söyleyin, yoksa karışmam, şu adamın işi bitiktir.'' Çarem yoktu, mikrofonu alıp istedikleri gibi konuştum. Kimliğimi verdim ve konuştukça onların gevşediğini gördüm. O an telsizciden özür dilemek istedim. Çok üzgün olduğumu, onu kurtarmayı çok arzuladığımı söylemek isterdim. Ama onun canına karşılık ülkemin en tehlikeli 14 düşmanının yaşamı söz konusuydu. Onları ele vermem gerekiyordu. Bu yüzden yaptığımız fedakarlık boşa gitmiş sayılmayacaktı. Evet, kimliğimi verdikten sonra çabuk çabuk ekledim. Teröristler bizi kaçırıyor, ateş edin, uçağı düşürün, bizi aldırmayın, haydi. Timothy'nin eli telsizin düğmesine uzanırken rehineyi kurtarmaya zamanı olmadı veya istemedi. Bıçak adamcağızın gergin boğazını kesiverdi. Fışkıran kan Timothy'yi de beni de tepeden tırnağa kızıla boyadı. Miraj uçağı durmadan bağırıyordu. Geri dönün, kimliğinizi doğrulayın, kimliğinizi verin yoksa ateş ediyorum. Ben iplerimden kurtulmak için çabalarken adamlardan biri tabancanın kabzasıyla suratıma vurmak üzereydi. Timothy ona engel oldu. Bu arada Roger'ın sesi duyuldu. Uçak saldırıya geçti. Timothy hemen mikrofonu kaptı, bağırdı. Ateşi kesin. Uçakta rehinelerimiz var. Ben ise olduğum yerden bağırıyordum avazım çıktığı kadar. Saldırın, saldırın. Bizi nasıl olsa öldürecekler. Ateş açın. Ama çaresizdim. Durmadan çırpınıyor, debeleniyordum. Miraj da ateş açmıyordu. Bu arada Timothy yine konuştu. Demin sizinle konuşan Doktor Kazin'di. 4 rehinemiz daha var. Bir beyaz rehineyi idam ettik bile. Herhangi bir düşmanca davranış karşısında bir başkasını da öldürmekten çekinmeyiz. Sonunda 5 kişi birden beni güçlükle zapt ederken kızlardan biri de koluma morfin iğnesi yaptı. Kendimden geçmişim. Uyandığımda ağzım kurumuş, başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Roger Van Deventer ile kireç badanalı bir odadaydı. Kapı sıkı sıkı kapalıydı. Ve odada 4 tahta ranza ile bir komadan öte hiçbir şey yoktu. Su diye fısıldadım. Roger başını salladı. Üzgünüm doktor. Neredeyiz? Askeri uçak ne oldu? Zambiya'dayız. 1 saat önce indik. Burası da bir tür askeri kamp olacak. Zambezi ırmağını aşınca Miraj uçağı geri döndü. Yapacağı hiçbir şey yoktu. Bizim de elimizden bir şey gelmiyordu. Tam 5 gün o havasız fırın gibi odada oturup o dayanılmaz pislik kovasının kokusunu çektik. 5 gün sonra gelip beni aldılar, sille tokat. Başkan Mao'nun kocaman bir portresinden öte hemen hemen hiç eşyası olmayan bir odaya götürdüler. Timothy Mageba masanın başından kalktı, adamlara çıkmalarını işaret etti. Üniformasında Çin Halk Ordusu'nun albay rütbesi göze çarpıyordu. Bir köşedeki masanın üzerinde duran, buz gibi olduğu buğusundan belli bira şişelerinden birini açtı, bana uzattı. Başımı salladım, katillerle bira içmediğimi söyledim ona. Ama susuzluktan da yanıyordum. O mühendisin öldürülmesi isteyerek olmadı, bizi anlayın doktor. Evet anlıyorum ya. Peki ateşe vereceğiniz vatan topraklarının dumanı gökleri karartırken ve ölülerimizin kokusu sizin o kapkara ruhlarınızı bile tedirgin ederken de böyle isteyerek olmadı diyecek misin? Timothy bu sözleri duymazlıktan geldi. Gidip pencerenin önünde dikildi. Dışarıda yakıcı güneşin altında üniformalı Bantu askerleri talim yapıyordu. Sizin salı verilmenizi sağlamayı başardım doktor. Dakota uçağına binip gideceksiniz. Ama gitmenize çok üzülüyorum. Çünkü çok yiğit bir kişi olduğunuzu bilirim. Bize katılacağınızı ummuştum. Ben de onun gibi Venda dilinde karşılık verdim. Evet, ben de çok üzülüyorum. Bir zamanlar inandığım, güvendiğim, iyi niyetli olduğunu sandığım biri, bir dostu artık canilerin, yıkıcıların o karanlık dünyasına inmiş görüyorum. Benim için o öldü, ona ağlıyorum. Doğruydu da, o sonsuz kin ve öfke duygusunun altında ona acıyordum. Gerçekten bir dost yitirmiştim. Onun gibi bir adam şu bizim zavallı talihsiz kara kıtamız için bir umut ışığı olabilir, yurduna halkına çok şeyler kazandırabilirdi. Sadece güle güle doktor, yolun açık olsun maçhane dedi. Uçağa binmek üzere aralarından geçerken askerlerin 200 kadar olduklarını ve başlarında da Çinli eğitmenler bulunduğunu görmüştüm. Ne var ki ana vatana dönüşün sevincini tadamadan dosdoğru gizli polis karargahına götürüldüm. 4 tane asık suratlı subay beni sorguya çektiler.
Doktor Kazin, bu sizin imzanız mı?
Timothy Mageba'ya pasaport verilmesi için tavsiye mektubuydu bu.
Doktor Kazin, bu adamı hatırlıyor musunuz?
Londra Üniversitesi'nde Timothy'yi ziyarete gittiğim zaman tanıştığım bir Çinlinin fotoğrafıydı bu da.
Onun komünist Çin hükümetinin bir ajanı olduğundan haberiniz var mı doktor?
Şimdi de üçümüz Thames Irmağı'nın kıyısında bira içerken çekilmiş bir fotoğraf.
Lütfen neler konuşuyordunuz, anlatır mısınız?
Bilimsel konulardan söz ediyorduk. Timothy bana adamın bir antropolog olduğunu söylemişti.
Stuyvesant bursu için Mageba'yı siz mi aday gösterdiniz doktor? Çin'e gittiğini, bir gerilla lideri olarak eğitim gördüğünü biliyor muydunuz? Hong Kong'dan getirilecek 27 varil kil için bu sipariş formlarını siz mi imzaladınız? Bu varillerin içinde plastik patlayıcı bulunduğundan haberiniz yok muydu? Bunları tanıyor musunuz doktor?
Bir düzine kadar Afrika dilinde yazılmış bildiriler. Şöyle bir göz attım. Terörist propagandası, öldürmeye, yakmaya, yok etmeye kışkırtan sözler.
Bunların sizin enstitünün basım evinde basıldığını biliyor muydunuz doktor?
Soruların ardı arkası kesilmek bilmiyordu. Yorulmuştum, şaşırmıştım. Kendi kendimle çelişkiye düşmeye başladım. Başımdaki yaraları, iplerin bileklerimde bıraktığı izleri, çürükleri gösterdim. Ama boşuna, başım çatlıyordu.
Bunları tanıdınız mı doktor? Bu makineli tabancaların enstitünüz adresine gönderilmiş kitap sandıklarında geldiğini biliyor muydunuz? Mageba'yı gizlice yurt dışına çıkarmaya kalkışan siz değil misiniz? Onu 12 yıldır tanıyordunuz. Kanadınızın altına almıştınız, koruyordunuz değil mi? Yani size hiç açılmadı mı demek istiyorsunuz? Onunla hiç politik konulardan söz etmediniz mi?
Ama benim onlarla ilişkim yok, yemin ederim. Ne olur inanın bana, inanmalısınız. Sonra birden gözlerim karardı, kendimden geçmiş olmalıyım. Gözlerimi açtığımda hastanede tertemiz çarşafların arasındaydım. Lawrence Stuyvesant başucumda oturuyordu. Tanrı'ya şükür o gelmişti ya, artık her şey yoluna girecek demekti. Ama o ne? Buz gibi soğuk bir ifadeyle eğildi.
Senin de çeteden olduğunu sanıyorlar. Bu işi senin düzenlediğine, enstitüyü de terörist bir örgütün karargahı olarak kullandığına inanıyorlar. Eğer bana ve vatanına ihanet ettiysen, düşmanlarımızın safına geçtiysen, benden en ufak bir acıma bekleme. Söyle, doğru mu bunlar?
Aman Lou, sen de mi onlar gibi düşünüyorsun yoksa?
Yok, yok, bu kadarına dayanamam artık. Elbette doğru değil.
Neden bilmem birdenbire çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştım. Loren omzumu tuttu sonsuz bir acıma ve sevecenlikle.
Pekala ben, pekala ortak. Ben işleri yoluna koyarım. Haydi ağlama, geçti artık.
Tam 10 gün Loren'in evinde konuk oldum. Çok iyi ağırlandım. Bu süre içinde kendimi toparlayabilmem için basından uzak tutuldum. Sonra bitmek bilmeyen bir gün boyu bir basın toplantısında kaçırılışımızın öyküsünü en ufak ayrıntılarına dek anlattım. Ve sonunda bir gün Loren beni alıp Ay sitesine geri götürdü. Giderken yolda ona taş ocaklarını ve Akdenizlilerin mezarlarını arayacağımdan söz etmiştim. Ay sitesinde bir kahraman gibi karşılandım. Serüvenlerimi radyodan adım adım izlemişlerdi. Şimdi buz gibi biralarımızı yudumlarken onlara öyküyü bir kez de ben baştan sonuna dek anlattım. Sally dedi ki, zaten o Timothy'ye hiç güvenmemiştim ben. Adamda bir sinsilik vardı. Neyse sen sağ sağlam aramıza döndün ya, ben, önemli olan da buydu. Kalktı, herkesin ortasında beni alnımdan öptü, kıpkırmızı kesildim. Sonra onca aradığımız taş ocağını bulduk. Ral ile ben, sonra altımız baş başa verip hepimiz kendi bulgularımıza dayanarak Ay sitesinin hayali bir resmini çizdik. Surlar ve kuleler yeniden yükseldi, göller duru sularla doldu, limanlar içki evleri 2000 yıl önce ölmüş kişilerle dolup taştı, savaşçılar çalımla dolandı, köleler ağlaştı, soylu hanımefendiler tahtrevanlarda gezindi.
Kervanlar doğudan altın ve hazine yüklü, ard arda kenti zenginliğe boğdu ve beyaz bir kral omzunda rozetli bir kalkan, zırhı güneş gibi parıldayarak kocaman taş kapılardan çıktı. Bu resmin tamamlanması 4 hafta sürdü ve hayal gücümüzü çalıştırmaya yaradı. Bu sayede Peter de Sten'in altında gemi yapım yerinin kalıntılarını bulabildi. Tezgahtaki tamamlanmamış bir tekne yarı yarıya yanmıştı. Bu kavrulmuş tahtadan yaptığımız tarih saptaması sonucu milattan sonra 300'leri bulduk ki bu bizim büyük yangının tarihi olmalıydı. Bu proje sayesinde Sally ile daha çok beraber olabiliyordum. Öğle yemeğimle mayomu yukarıya mağaraya götürmeye başladım. Çok geçmeden aramızdaki dostluk tazelendi. Ama yine de üzerine fazla düşmekten, onu ürkütmekten çekiniyordum. Bazen öğle yemeğinde ötekiler de bize katılıyorlardı. Çünkü dışarısı ne denli sıcak olursa olsun mağaranın içi her zaman serindi, dinlendiriciydi. Arada göle girip yüzüyor, eğleniyorduk. 5 hafta sonra Loren'i karşılamaya gittim. Uçaktan indiğinde onu görünce şaşırdım. Çok zayıflamıştı. Gözlerinin altı morarmış, saçlarına kır düşmüştü. Çok çalışıyordu belli. ''Kendini öldüreceksin, dikkat et.'' demek zorunluluğunu duydum. ''Değer miydi bunca çalışıp didinmeye?'' ''Evet, değermiş meğer. Güneybatı Afrika'da büyük bir demir ve bakır madeni söz konusuymuş. Japonlarla anlaşmış, onlar liman yapacaklarmış. Böylece yeni yeni ufuklar açılacakmış şirketin önünde. Para önemli değil de bu yeni iş olanakları çok önemliymiş.'' ''Biliyorum, Time dergisi seni dünyanın en zengin 30 adamı arasında saymış geçen sayısında.'' ''Ama bu iş değil Lo. Kendini öldüreceksin bu gidişle.'' ''Haklısın ben. Biraz yoruldum. Bu yüzden de tam 1 hafta tatil yapmaya karar verdim.'' ''Bilirim, bilirim ben senin o tatillerini. O PGA'ların her yarım saatte bir başına ekşir. Sana rapor üstüne rapor getirirler. Geri kalan zamanını da telsizinin başında geçirirsin.'' ''Ama bu kez öyle olmayacak. Uzaklara gideceğim. Sen de benimle geleceksin.'' ''Ne demek istiyorsun sen Lo?'' ''Sonra anlatırım.'' İsteği üzerine dost doğru mağaraya çıktık. Sally şık bir pantolon, yeşil bir ipek bluz giymiş çalışıyordu. Loren'i karşılamak üzere doğrulduğu zaman haftalardır ilk kez dudağını boyamış olduğunu gördüm ve şaşırdım. Loren'in bitkin halini görünce üzüntüsünü belli etmemeye çalıştı. Ama ben o saat anladım. Sonra yine resim sehpasına döndü. Loren de hemen Beyaz Kral'ın portresinin önüne dikildi. Yanına gittim. Sordu. ''Bir şeyler söylemek istiyor gibi değil mi ben? Bir şey var burada. Senin de bizim de farkına varamadığımız bir şey. Buranın anahtarı, tüm bu mağaranın gizemi. Bu duygu beni bir an bile bırakmıyor. Issız vadideki madeni hatırlıyor musun ben? Benim jeologlar buradan bir şey çıkmaz demişlerdi de ben diretmiştim ve sonunda haklı çıktım. Hatırladın mı?'' Başımı salladım. Issız vadiden şimdi ayda 20.000 kratlık elmas çıkartılıyordu. Burada bir şey var. Bir yerlerde gizli ama nerelerde? Yerde mi, duvarlarda mı, yoksa tavanda mı? Gölde dedim. Pekala, gölde olsun. Oradan başlarız biz de. Ama çok derin Lo, hiçbir dalgıç. Aman tanrım ben, sen dalgıçlar konusunda ne bilirsin ki? Kalp ameliyatı olmam gerektiği zaman dosdoğru Chris Bernard'a giderim ben. Daha aşağısı kurtarmaz. Dünyanın en usta dalgıcı kim söyle? Herhalde Kusto olmalı. Tamam, onu getirtiriz öyleyse. Böylece göl işi çözümlendi. Şimdi gelelim zemine. Böylece 1 saat içinde mağaranın iyiden iyi araştırılması için bir plan tasarlamış çıkmıştı. Sonra dedi ki, pekala ben. Hadi sen şimdi kampa in. 1 saat kadar yalnız kalmak istiyorum da. Onun yanından 1 dakika bile ayrılmak işime gelmiyordu ama hemen kalktım. ''Geliyor musun Sal?'' ''Zarar yok ben, o çalışıyor, kalabilir. Beni rahatsız etmez.'' Mağaradan çıktım. Gidip Loren'in yatacağı yer hazır mı diye son bir kez gözden geçirdim. Tam salona dönüp bir şişe viski açmıştım ki Ral ile nişanlısı bitişik ofise geldiler. Konuştuklarına kulak misafiri olmak istemezdim ama bölmeler çok inceydi duydum. Tam 5 haftadır deli gibiydim. Bir türlü gelmeyecek sanmıştım. Bu geceyi iple çekiyorum diyordu genç adam. Nişanlısı da aman yavaş konuş, duyacaklar karşılığını veriyordu. Daha fazlasını işitmemek için çıktım. Ama zihnime takılmıştı. 5 haftadır beklenen Loren olmalıydı. İyi de onun gelişinin bu iki gencin hasret gidermesiyle ilişkisini bir türlü çıkartamıyordum. Konser ve yemekten hepimizin midesi bozulmuştu. Loren yanında bol taze et, sebze ve meyve getirmişti. O gece nefis bir şölen oldu. Yemekten sonra viskimizi yudumlarken Lo'ya önce taş ocağını anlattık. Sonra da sıra çizdiğimiz hayali resimlere geldi. Gülüp geçeceğini sanmıştım. Tam tersine çok ilgilendi, heyecanlandı. Sally beyaz kralın portresini en sona saklamıştı. Onu görür görmez Loren'in beti benzi attı. Yakından baktım. Sally altın renkli sakalın ardında kralın yüzünü çizerken Loren'i modar almıştı. Aynı geniş alın, ayrık, derine gömülü soluk mavi gözler, aynı dümdüz burun, aynı küçük burun delikleri, aynı kalın dudaklar. Loren de gözlerini portreden çekip alamıyordu, fısıldadı. Ben, müthiş bir şey bu. Akşama kadar ne anlama geldiğini ben de çıkaramamıştım. Benim için sadece bir taş yığını, bir avuç boncuk, birkaç parça da altından ibaretti burası. İnsanları hiç ama hiç düşünmemiştim. Asıl önemli olan onlarmış meğer ben. Dünyanın bir ucundan kalkıp ta buralara dek gelmişler. Şu vahşi topraklarda şu yüksek uygarlığı kurabilmişler. Ben, ne olursa olsun bu insanların akıbetini öğrenmek zorundayız. Ne kadar sürerse sürsün, kaça mal olursa olsun umurumda değil. Mutlaka bilmeliyim, öğrenmeliyim. Artık bunu dünyaya ilan etmenin de zamanı geldi sanıyorum. Ben, bu insanların varlığını herkes öğrenmeli. Yüreğim oynadı. Aman Lo, sakın ha, bunu yapamayız, daha zamanı değil. Ne olursun Lo, elimizde yeterli kanıt yok. Derimizi yüzerler, inan olsun. Bir yanımızı bırakmazlar o hınzır eleştirmenler. Onlara bu resimleri gösteririz biz de. Ama Lo, bunlar sadece birer hayal ürünü. Örneğin şu kral resminde modelini gösterebileceğimiz tek şey şu altın kupa. Ötesi hep uydurma. Haklısın ben, galiba haklısın. Çok yorulmuş olmalıyım. Bir an tüm bu resimleri gerçek sandım işte. Ama öğrenmeliyim mutlaka. Ertesi gün Zümrüt Gölü'n başında öğle yemeğimizi yerken Lo bana ikimizin nereye gideceğimizi söyledi. Sally'nin kara kalemini alarak kayaya çiziyordu. Bak biz buradayız. Şurada 65 mil kuzeybatımızda ise Dombo Saba harabeleri bulunuyor. Eğer varsayımların doğruysa ikisi de arasında eski bir kervan yolu olması gerekir. İşte seninle ikimiz cipe binip o yolu bulmaya çalışacağız. Oldukça çetin arazidir orası. İnsan ayağı basmamış diyebilirim. Yol yoktur, su yoktur. Ama PGA'lar da yok değil mi? Yarın sabah gün doğarken yola çıkıyoruz, hazırlan. Uyandığımda ortalık ağarmamıştı. Saat 4:30'tu. Yeniden uyumaya değmezdi. Kalksam mı kalkmasam mı diye düşünürken kapı usulca açıldı. Ral girdi. Birden korkmuşum, bağırdım. Ne yapıyorsun? Ral benden de çok korkmuştu anlaşılan. Kendini güçlükle toparlayabildi, kekeledi. Tuvalete gitmiştim de. Herhalde Leslie'nin yanından geliyordu. Ama bana neydi bundan? Kalktım, giyindim. Ertesi sabah erkenden yola çıktık. Gerçekten de insan ayağı basmamış yerlerde ilerliyorduk. Ama mutluyduk, gençliğimize dönmüş gibiydik. 3 gün içinde Loren'in gözlerinin altındaki siyah halkalar silinmiş, yüzüne renk gelmiş, eski sağlığına kavuşmuştu. 3. günün akşamı dayanamadı, radyoyu açtı. Rodezya'da bir baskın olmuş, 4 polis öldürülmüş, 2'si yaralanmış. Baskını düzenleyen de Timothy Mageba'dan başkası değilmiş. Radyo onun Afrika'daki teröristlerin elebaşısı olduğunu söylüyordu. Ölü veya dirisini getiren ya da bulunduğu yeri bildirene 10.000 Rodezya doları ödül verilecekti. Loren omurdandı. Demek 100 mil kadar kuzeyimizde dolanıyor. Ah, bir elime geçirebilseydim. Gerçekten de Timothy'den haber almak çok canımı sıkmıştı. O gece gözüme uyku girmedi desem yeridir. Ertesi gün öğleye doğru kuzey yönünde havada daireler çizen akbabalar gördük. Bu gülünç görünüşlü leş yiyenlerin uçuşunu izlemek Afrika'nın en ilgi çekici yönlerinden biridir. Çünkü sizi mutlaka anlatılmaz bir facia sahnesine götürürler. Gerçekten de 1/4 mil kadar ilerledikten sonra o kambur kuşların ağaçlarda kümelendiğini gördük. Herhalde bir şey onların yere inmesini engelliyor olmalıydı. Silahlarımızı alıp indik. Adım adım büyük bir heyecan ve gerilim içinde ilerledik. Yüksek otların arasında bir aslan ailesine rastlayacağımızı umuyorduk. Loren birdenbire taş kesilmiş gibi durdu. Ben de durdum baktım. Çiğnenmiş otların ortasında bir buffalo ölüsü yatıyordu. Karnı şişmiş, iri yeşil sinekler gözlerine doluşmuş. Kalın deride pençe izi göremedim. Yere bakınca küçücük çocuk ayağına benzer izleri seçtim. Tüylerim diken diken oldu. Aslan ininden de çok daha tehlikeli bir yere düşmüştük biz. Bantuların arasına. Çünkü hayvanın boynunda zehirli ok hala duruyordu. Çevresi şişmişti. Lo, çabuk kaçalım buradan. Boş imanlar. Nereden anladın? Yerdeki ayak izlerinden. Buffalo'nun boynundaki oktan. Yavaş ol şimdi Lo, çok yavaş. Arkanı dönme sakın. Ani hareket de yapma. Bizi gözlüyorlardır. Herhalde burada olmalılar. Terdemiş avuçlarımızla silahlarımıza sımsıkı sarılarak geri geri yürümeye başladık. Bir yandan da çevremizi kolluyorduk. Loren fısıldadı. Tanrı aşkına konuş onlarla ben. O anda anladım ki zehir korkusu Loren gibi bir adamı bile korkak yapabiliyormuş. Sesi titriyordu. Hayvandan 50 adım kadar uzaklaşınca seslendim. Barış, size zarar vermeyeceğiz, düşman değiliz. Karşılık hemen geldi. O kocaman ak kafa diye söyle silahını yere bıraksın, onu tanımıyoruz. Rahat bir soluk aldım, bağırdım. Çay, kardeşim benim. 9. ayrımın sonu. Sayfa 102.